Sayfa 23. Karşılama alanına gitmeyiz. Üç atlı İnecik köyüne girdiler. Önde jandarma onbaşısı, arkadaki atlarda iki jandarma eri. Yan yana giden iki jandarma gülüşüp konuşuyorlardı ama onbaşının suratı asıktı. Eğere saltanat tahtı gibi kurulmuştu. Köye giden yolun ağzına gelince atı mahmuzladı. Çeşme başında çamurlu sular içinde oynayan çocuklar kaçıştılar. Sıska bir çocuk şiş karnını önünde torba gibi sallayarak kahveye koştu. İçeri girer girmez "Gumandan geliyor, gumandan geliyor!" diye bağırdı. Kahvede oturanlar konuşmalarını kestiler. Başlarını kapıya çevirip öylece durdular. Haberi veren çocuk jandarmaları seyretmek için dışarı çıktığında kahvenin önüne gelen onbaşıyla iki jandarma da atlarından iniyorlardı. Jandarmalardan biri atları dizginlerinden tutup sundurmanın direğine bağladı. Sonra üçü de kahveye girdi. İçeridekilerde hiçbir davranış olmadı. Yalnız kahveci iki adım ileri yürüyüp "Buyur onbaşım," dedi. Jandarma komutanı ona değil, peykelerde, kısa bacaklı hasır iskemlelerde oturanlara baktı. Onları teker teker süzdü. İçerisi karanlık olduğu için aydınlıktan girer girmez gözü kamaşmış, karşısında kimlerin oturduğunu seçemiyordu. Bir süre sessiz bakışmadan sonra onbaşı "İsyan mı?" diye bağırdı. Ses çıkmadı. Onbaşı bir daha gürledi. "İsyan mı ediyorsunuz?" Bir ses duyuldu. "Estağfurullah." "Estağfurullah da ya bu ne? Neden susuyorsunuz? Muhtar nerede? Nerede o muhtar olacak koca kel?" Muhtarın sesi duyuldu. "Buyur onbaşım, hele gel otur." Onbaşının gözü kahvenin alaca aydınlığına alışmıştı. Kahve ocağının dibindeki peykeye doğru ilerledi. Muhtarla birlikte ötekiler de ayağa kalktılar. Muhtar onbaşıya yer gösterdi. "Buyur otur, anlatacağımız var." Onbaşı gösterilen yere otururken hem de "Oturmam," dedi. "Anlatın, işin aslı ne?" Öteki iki jandarma eri de hasır sandalyelere oturdular. Muhtar ocakçıya, "Komutanlara teze çay pişir," dedi. Sonra sağ elini üç kere ayrı ayrı göğsüne götürüp üçüne de "Merhaba," dedi. Onbaşı bir daha sordu. "İsyan mı?" "Tövbe, o nasıl bir laf onbaşım?" "İsyan değil de neden beni karşılamadınız? Neden biri çıkıp atımı tutmadı? Her bir vakit köyünüze gelişimde böyle mi olurdu? Demek isyan." "Yok vallahi. İsyan yoksa baş mı kaldırıyorsunuz? Ben bir jandarma komutanı değil miyim? Böğüne büyün, iresmi elbiseyle gelmedin mi?" Ocakçı onbaşıya çayı uzattı. Onbaşı bardağı alıp bir yudum içti, sonra da "Çayınızı da bir şeyinizi de içmem," dedi. "İlkin sizden hesap soracağım muhtar." "Buyur." "Ben sana telefon etmedim mi?" "Ettin onbaşım." "Ben sana demokrasinin emrini bildirmedim mi?" "Bildirdin onbaşım." "Ben sana şu jandarmayla haber iletmedim mi?" "İlettin onbaşım." "Peki ilettim de sen ne yaptın?" "Ne demeye karşılama törenine gelmiyorsunuz hı? Ben size 100 yayan 40 da atlıyla karşılama meydanına geleceğiniz, orada yaşasın demokrasi deyi bağıracağınız, gelirkene kurban itmeye bir düveyle 2 de goç getireceğiniz deyi haber etmedim mi?" Her bir köy baş üstüne dedi de "Siz neden gelmiyorsunuz?" "Onbaşı, bir düve değil 5 düve verelim. 2 dene goç değil 20 goç verelim. Hepsi demokrasiye kurban gitsin. Velakin biz karşılama meydanına gelmeyiz. Sürüyle davar gönderelim, hepsi kurban olsun. Aman onbaşı, bizi o karşılama meydanına çağırma. Demek siz demokrasiye isyan ediyorsunuz." "Tövbe, bizim demokrasiye bir sözümüz yok. Emme, o karşılama meydanına gitmeyiz." "Yok da hürriyete neden baş kaldırıyorsunuz?" "Estağfurullah. Hürriyete de bir sözümüz yok. Hürriyet hürriyettir ve her bir daimde hürriyete karşı başımız eğiktir. Velakin onbaşım, biz o karşılama meydanına gitmeyiz." "Yahu muhtar, biz seni bunun için mi jandarma kuvvetiyle bu köye muhtar seçtirdik? Karşılama meydanına gitmeyince demokrasiye uymak mı olur? Hem hürriyete bir sözümüz yok diyorsunuz, hem de yaşasın deyip bağırmayız diyorsunuz." "Yok, bağırmayız demedik." "Yalanın yok, yanlışın var onbaşı. Biz bağıralım, yaşasın deyip bağıralım. Velakin köyden, buradan bağırırız. Karşılama meydanına gitmeyiz. Buradan bağıralım, çağıralım. Yeri göğü birbirine katalım. Emme o karşılama meydanına. Iı. Muhtar onbaşıya cigara paketini uzattı. Onbaşı bir cigara alıp uzatılan ateşten yakarken içmem dedi. Daha sizin cigaranızda içmem. De bana muhtar, neden karşılama meydanına gitmiyorsunuz? Gitmeyiz onbaşım. Buradan bağıralım. Yaşasın diye bir hafta bağıralım. Emme gitmeyiz. Orada oturanlardan bir yaşlı. Canım muhtar efe, anlatsana kumandana. Anat da neden gitmiyormuşuz, o da bilsin dedi muhtar. Anlatayım dedi. Dine hey onbaşım. Şimdi diyecek, karşılama meydanına gelin dedin de gelmedik mi? Geldik. Her bir sefer koştuk geldik. Sen 100 yaya isterim dedin. Biz ebesini bebesini yola düzdük. 200 yaya geldik. Sen bir tane kurban koçu dedin. Biz 2 öküz gönderdik. Emma gayri yok. Bak dine. Bıldır telefon ettin. Karşılama meydanına gelin dedin. Hep töküldük yola. Koştuk geldik. Meydan insandan geçilmez. Biri çıktı oraya. O söyledi. Biz el çırptık. Deriken üzerimize polis yürüdü. Memlekette nerede polis varsa hepsini oraya toplamışlar. Polisler bize bir girişti. Bizi zopadan gırdı geçirdi. Ben yere yıkıldım. Alagöz'ün İbrahim da yerde inliyor. Alagöz. Ama mıhtar bu ne iş deyi sordu. Ben de. Aman İbrahim bilemedik. Biz köyden karşılama meydanına gelesiye herhal partiler denişti. Başka bir parti hokumata geçti dedim. Dayağı yiyip pestil gibi serilenden sonra işi anladık. O konuşan bizim partiden değilmiş. Biz yanlışlığıyla karşı partili bir elin erifini yaşa diye alkışlamışız. Harp dönüşü gibi topal yaralı koya döndük. Herkes döşeklere serildi. Haftasına sen gene karşılama var. Goşun büyüklerden biri geliyor. Tomofilini parmaklarınızın ucunda havaya kaldıracaksınız diye telefon ettin. Biz de 7'den 70'e koştuk. Meydanda tomofilleri görünce bir giriştik demeye kalmadı. Karşıdan itfaiyenin koca kamyonları koşup geldi. İtfaiye hortum oynan bizi bir eyi ıslattılar. Hem de ne ıslatma. Oraları batak oldu. Az kala boğuluyordum. Bizim düvenek Hüseyin hemim hortumun altında ıslanıyor hemi de el çırpıp yaşa deyi bağırıyor. Bana da aman mıhtar emmi sen de bağır. Besbelli az bağırdık deyi kızdılar. Bizi ondan kelli ıslatıyorlar diyor. Yahu ondan değil el çırpmayla bağırma yetmiyor. Bu hortum suyu da karşılamanın bir icabı. Suyla şenlik gösteriyorlar. Şehre su geldi ya ondan büyük adam da görsün deyi bizi hep suya boğdular. Sudan zor kaçıştık. Bir de öğrendik biz gene yanlış yapmışız. Bizim parti böyüğünün tomofili değil başka partiden birinin tomofilini havaya kaldırmışız. Sır sıklam köye döndük. Ben öyle ıslanmışım 15 gün kurunamadım. Sonra onbaşım sen gene devrisi hafta telefon ettin. Karşılama meydanına toplanın dedin. Bu sefer köylü ı-ı, gitmeyiz dedi. Ben de onlara ulan bir dayaktan bir ıslanmaktan ne çıkar? Eski idare zamanında hep zopa yemediniz mi? Hiç değilse şincik kendi partimizden zopa yiyoruz. Yabancı değil o. Bizim parti dedim. Köylüyü toplayıp karşılama meydanına geldik. Daha orada hiçbir kimseyi görmeden, hiçbir nutuk dinemeden polisi, jandarması üstümüze yürüdü. Cipler bizi altına aldı. Copler ensemize indi. Allah Allah, yahu bu ne dimiye kalmadı. Hızır gibi itfaiyenin hortumları yetişti. Bizi suya boğdu. Sırsıklam olduk. Deriken onbaşım, bombalar patlamaya başladı. Meğerlim biz gene yanlış bir iş yapmışız ya, ne yaptığımızı anlayamadık. O bombalar gözyaşı bombasıymış. Hep ağlamaya başladık. Recep bakıp bakıp hemi gülüyor hemi ağlıyor. Bombalar pıtır pıtır patlar. Hortumlardan sular boşanır. Cipler fır fır döner. Copler güm güm iner. Bizim köylü beri yandan yaşasın demokrasi deyi bağırır. Ben gayrı yahu bağırmayın sesinizi kesin. Merkim idare değişti dedim. Oradan kaçıştık, köye geldik. Gözyaşı bombası bizi bitirmiş. Günlerce hepimizin iki gözü iki çeşme. Ondan kelli, amanın onbaşım, ocağına düştük. Bizi karşılama meydanına çağırma, gelmeyiz. Ne istersen yapalım. Kurban gönderelim. Bu köyden sabah akşam yaşasın deyi bağırıp el çırpıp yeri göğü inletelim. Emme karşılama meydanına ı-ı, gelmeyiz onbaşım. Gıdı gıdı adlı kitaptan. Kapının danası öküz olmaz. Karaölü köyü Tersakan çayının düze indiği yerde gün doğusuna düşen dağın yamacındadır. 44 evlik yoksul bir köy. Köyün içinde birkaç ahlatla pelitten başka ağaç görünmez. Dere boyunda birkaç kavakla söğüt vardır. Dolaylarda başka da ağaç yoktur. Giyinişi köylülere benzemeyen delikanlı elinde bir kitap köy içinden çıktı, dar yoldan yukarı vurdu. Ayakkabısının burnuyla yol üstündeki taşlara vura vura gidişinden sıkıntılı olduğu anlaşılıyordu. Ayağıyla küçük taşlara vurdukça yoldan toz kalkıyordu. Köyün en güzel yerine kurulmuş mezarlıktan başı önünde düşüne düşüne geçti. Dar eğri büğrü yol tepeyi aşıncaya dek dikleşiyor, sonra dere aşağı iniyordu. Yolun en dik yerindeki dönemeçte yaşlı bir ahlat ağacı vardı. Güneş tepeye yükselmiş, ahlatın gölgesi küçülmüştü. Delikanlı ahlatın gölgesine oturdu, sırtını yaşlı ağaca dayadı. Kitabını açtı. Her satırı birkaç kez okuyor, yine de okuduğunu anlayamıyordu. Kafası karmakarışıktı. Dizlerinin üstündeki İngilizce kitabı bezginlikle yanına bıraktı. Aşağıda önce iki eşeğin tıkırtılı nal sesleri duyuldu. Sonra iki eşeğin yoldan kaldırdığı toz bulutu yükseldi. Dönemeci alınca arka arkaya iki eşeğin üstündeki iki köylü göründü. Bunlardan biri Karaölü'ydü. Selamün aleyküm. Kentli kılığındaki delikanlı aleyküm selam uğur ola dedi. Eşeğin üstündekilerden biri ötekine kim bu sizin yeni öğretmen mi yoksa diye sordu. Yok bizim Kel Mahmut var ya. He Kel Mahmut'un oğlu işte. Yok be hiç görmediydim. Nereden göreceksin küçükken köyden çıktı Avrupa'yı Amerika'yı döndü dolaştı daha yeni geldi köye. Bizim Kel Mahmut'un oğlu he mi? He onun oğlu. Sağ elinin bir parmağı İngilizce kitabın sayfaları arasında duran delikanlı, eşek üstünde gidenlerin arkasından baktı kaldı. İçinden kendi kendisiyle şöyle konuşuyordu. Köylüler beni sevmiyor. Köyleri bırak, babam bile sevmiyor. Babam babamken. Kızıyorlar da bana, küçümsüyorlar. Adam yerine koyan yok seni. Aşağı görüyorlar. Önünden yolun tozlarını ayaklarıyla savura savura bir kadınla bir erkek köye doğru gidiyordu. Kadın çıplak ayaklarını sürüyordu. Erkek selamün aleyküm dedi. Delikanlı aleyküm selam uğur ola dedi. Delikanlının önünden geçtikten sonra kadın kocasına Kel Mahmut'un oğlu bu mu ki diye sordu. He bu ya şuna bak hele bir adam gibi oturmuş da. Erkek kasılıyor Kel Mahmut'un oğlu dedi. Delikanlı yola aşağı bakıyordu. Tepeden büyük bir kaya parçası düşmüş, yolu kapamıştı. Buradan tekerlekli taşıt geçemezdi. Delikanlı içinden beni adam yerine koymuyorlar diye geçirdi. Bir canı sıkılıyordu ki. Karaölü köyünün okulu eskiden 3 sınıftı. Kel Mahmut'un oğlu Mehmet 3. sınıfta okurken bir gün köye valiyle kaymakam gelmişti. Okulu gezmişlerdi. Köy öğretmeni Vali Bey'e gösteriş olsun diye en çalışkan öğrencisi Mehmet'i derse kaldırdı. Öğretmen sordu, Mehmet bildi. Öğretmen sordu, Mehmet bildi. Vali ile kaymakam çocuğun bilgisine şaştılar. Vali sınava çekti küçük Mehmet'i. Sonra, bu çocuğun babası kim çağırın bana dedi. Kel Mahmut'u çağırdılar. Kel Mahmut köyün en yoksuluydu. 11 çocuğundan 5'i ölmüş, 6'sı yaşıyordu. Mehmet çocuklarının en küçüğüydü. Vali, köy okulunu bitirince bu çocuğu ne yapacaksın diye sordu. Kel Mahmut böyle bir şey düşünmemişti. Hiç dedi. Köylük yerde ne yapılır? Vali, yazık olur dedi. Bu okulu bitirince sen bu çocuğu bana getir. Kel Mahmut oncasını becerip, eksik olma beyim dedi. Ama Kel Mahmut oğlun ta ile nasıl götürsün? Köy öğretmeni çocuğu elinden tutup valiye götürdü. Vali Mehmet'i ildeki pansiyonun ilkokula yerleştirdi. Mehmet okulda şaşırtıcı bir başarı gösterdi. İlkokulu bitirince Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışma sınavını kazandı. Böylece liseyi yatılı olarak parasız okudu. Lisenin en çalışkanı, en bilgili öğrencisiydi. Liseyi birincilikle bitirdi. İlkin askerlik görevini yaptı. Sonra bakanlıklardan birinin açtığı sınavı kazanarak Fransa'da Üniversite öğrenimine gitti. 6 yılda doktorasını verdi. Bir süre Fransa'da çalıştıktan sonra Amerika'ya geçti. Bir Amerikan üniversitesinde öğretim üyesi oldu. Başarıdan başarıya ulaşıyordu. Kitaplar yazdı, profesör oldu. Buluşları kendi adıyla bilim dünyasına yayıldı. Uluslararası bir büyük ün olmuştu. Mehmet'in içinde yurt özlemi yanıyordu. Çalışmadan ara bulup da Sıla'ya gidememişti. Yıllardan sonra bir yaz dinlenmek için Karaöylü köyüne geldi. Hemşerileriyle içli dışlı oldu. Köyüne, köylüsüne yararlı olabilmek için yanıp tutuşuyordu. Onu böylece gören hiç kimse kendi bilim dalında dünyaca tanınmış bir bilgin demezdi. Ama nedense kendi köyünde onu hiçbiri adam yerine koymuyordu. Kel Mahmut'un, bizim Kel Mahmut'un oğlu deyip geçiyorlardı. Desinler de önemi yok. Ama öğütlerinin, salıklarının hiçbirini dinlemiyorlardı. Sözlerine kulak asmıyorlar, salık verdiklerini uygulamıyorlardı. Ne dese gülüp geçiyorlardı. Bir gün kahvede köyün yaşlılarından Şükrü dayı, bak Mehmet oğlum diye söze başlamıştı. Bir tarihte bizim köye bir baytar geldi. Baban Kel Mahmut da bilir. Babası için yüzüne karşı Kel Mahmut diyordu ki genç adamı iyice utandırsın. Evet, baban Kel Mahmut iyisini bilir. Vilayet baytarı köy köy dolaşır, köylüye sözüm ona mala davara nasıl bakılır öğretirmiş. Bizim köye de geldi. Baban Kel Mahmut da bilir. Öyle değil mi lan Kel Mahmut? He öyle. Baytar gelmeden ünü geldi. Herif iki kamyon dolusu kitapla vilayete gelmiş, iki kamyon kitap. Ben bunu duyunca hemşeriler bu herifte iş yok dedim. Aha baban Kel Mahmut da duymuştur o zaman. Neyse, köye geldi. Bizi toparladı başına. Anlattı, anlattı durdu. Çolak Ali vardı ya rahmetli. Yahu siz bu herifin dediklerine inandınız mı diye sordu. İnanmışız besbelli. Çolak Ali. Bu herif hayvandan anlar mı anlamaz mı? Gelin şunu bir sınayalım dedi. Hep oradayız. Senin baban Kel Mahmut da orada. Çolak Ali baytara. Bey dedi. Benim bir gebe ineğim var. Kuzulaç mı değil mi? Şuna bir bakar mısın? Baytar önde, biz ardında Çolak Ali'nin ahırına girdik. Çolak Ali kar töküzü damın dibine bağlamış. Orası alacakaranlık. Yemiş yemiş, koca öküzün karnı şişmiş. Çolak Ali koca öküzü gösterdi. İşte bey benim inek dedi. Aha bu baban Kel Mahmut da oradaydı. Baytar koca öküzün karnını yokladı, elledi, sonra kulağını karnına dayadı. Öküzün bir o yanını, bir bu yanını dinledi. Başını öküzün altına soktu, kulağını kart öküzün sinirine dayayıp bir de oradan dinledi, doğruldu. Evet dedi, inek gebe. Gebe olmaya gebe ama doğurmasına daha çok var. Baytar damdan çıkarken Çolak Ali bıyık altından bir gülüyor ki gözünün birini de kırpmış. Aha bu baban olacak Kel Mahmut da oradaydı. Öyle olmadı mı lan Kel Mahmut? Babası. He öyle oldu diyordu. Şükrü dayı sözde o baytara, gerçekte ise Profesör Mehmet'e şöyle diyordu. Ulan gidi, ulan koca gidi, naha bir öküzle ineği ayırt edemezsin de o iki kamyon dolusu kitap neyin nesi dürzü. Okulda okumuşlardan bir adam çıkmış mı? Öyle değil mi? Lan Kel Mahmut. Doğrusun Şükrü dayı. Başka bir tarımcının kırdığı potu anlatıyordu. İlçenin fidanlığından elma fidanlarını Çilli Yakup çalmış, kendi bahçesine dikmişti. Fidanlık müdürü de duymuş, jandarmaya söyleyecekti. Çilli Yakup fidanlık müdürüne gider, bey der. Elma fidanlarını çaldım diye dedikodu çıkarmışlar. Arabayı kapıya getirdim. Kalk birlikte gidelim, benim bahçeye bak. Bir tek elma fidanı varsa idamıma razıyım. Fidanlık müdürü de tarım mühendisiymiş. Arabayla Çilli Yakup'un bahçesine gitmişler. Bahçede 500'den artık elma fidanı dikili. Çilli Yakup ziyaretçiyi elma fidanlarından birinin dibine oturtmuş, ayranı da içirmiş. Elma fidanlarını gösterip bak bey demiş. Allah aşkına iyi bak, benim bahçemde bir tek elma fidanı var mı? Benimkiler hep kara erik. Ziraatçı dairesine döndükten sonra memurlarına, yahu az kala adamın günahına girecektik der dururmuş. Bu olayı anlatan, öyle değil mi lan Kel Mahmut diye soruyor. Mahmut da, he öyle diyordu. Genç profesör kendi köyünde küçümseniyor, sözlerine önem verilmiyordu. Köylüler Mehmet için konuşmalarını özellikle ona duyurmaya çalışıyorlardı. Kimmiş kimmiş, neymiş neymiş, şu bizim Kel Mahmut'un oğlu değil mi? He, alt ucu Kel Mahmut'un oğlu. genç Bilgin koca ahlatın gölgesinde oturmuş, gözleri yol üstüne düşmüş kayada dalgın dalgın düşünüp duruyordu. Bir kağnı gıcırtısı duyuldu. Az sonra arka arkaya üç kağnı göründü. Köye yukarı geliyordu kağnılar. Yolu kapayan kayanın önüne gelince kağnılar durdu. Yolun bir yanı dik yamaç, bir yanı uçurum. Kağnılarla gelen sekiz köylü toparlanıp aralarında bir şeyler konuştular, tartıştılar. Sonra yamaca sırtlarını dayayıp cigaralarını yaktılar. Genç Bilgin yerinden kalktı, kağnıların yanına gitti. Köylülerine merhaba dedi. Oturmuş cigara içen köylüler de ona merhaba dediler. Lastik pabucundan ayağını çıkaran bir köylü yanındakine, ''Şu bizim Kel Mahmut'un oğlu da bir kasılır ki.'' dedi. Öbürü, ''He ya.'' dedi. ''Kel Mahmut'un oğlu.'' Genç Bilgin yanlarına gidip, ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Görüyorsun olanı.'' Başka bir köylü, ''Yol kapanmış.'' dedi. ''Peki ne yapacaksınız?'' ''Bekliyoruz.'' dedi. Biri de, ''Düşünüyoruz.'' dedi. Bilgin onlara öylece baktı kaldı. Yolu açmak için yapılacak tek iş vardı. Yol üstüne düşmüş kayayı yerden aşağı yuvarlamak. Söylesem dinlemezler beni diye içinden geçirdi. Ama duramadı. Hemşeriler, dokuz kişiyiz dedi. Bu kaya bize dayanamaz. Gelin el birliğiyle şu kayayı devirelim aşağı. Hep birden, hep birlik, hadi. Evet köylüler hep birden, hep birlik gülüştüler. Profesör Mehmet'in gittikçe kendine olan güveni sarsılıyordu. Yoksa gerçekten çok gülünç bir şey mi söylemişti? Köylülerden biri, ''Hay aklınla yaşa, Kel Mahmut'un oğlu.'' dedi. ''Ha ha ha, bunu kimse düşünemezdi işte.'' ''İyi bildin, iyi. Demek kitap böyle yazasaymış.'' ''Yahu bu koca kaya, insan gücüyle devrilir mi hiç?'' Kel Mahmut'un oğlu, kağnılar var ya dedi, kağnıların orta ağacını manivla yaparız. Cevabını aldı, git işine. Genç Bilgin utanarak başını önüne eğdi. Ters yüzü dönüp yaşlı ahlat ağacının gölgesine gitti. Oturdu kitabını açtı, okuduğunu anlayamıyordu. Büyük bir merakla ne yapacaklar diye sekiz köylüyü gözlüyordu. Ne yapacaklardı? Yolun şevine sırtlarını dayamış, cigara içiyorlar, konuşup şakalaşıyorlardı. Belki de kendisiyle alay edip duruyorlardı. Ulan Kel Mahmut'un oğlu, ulan Kel Mahmut'un oğlu, ulan sende kele sürülecek akıl yok be. Kel Mahmut'un profesör oğlu hep böyle duracak değiller ya, elbet bir şey yapacaklar, bu yolu açacaklar diye düşünüyor, büyük bir merak içinde bekliyordu. Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapmıyorlardı. Yarım saat geçti, bir saat, bir buçuk saat. Bilginin merakı gittikçe artıyordu. Köylüler birden ayağa kalkıp bağırmaya başladılar. Hasan Efendi! Hasan Efendi! Ellerini ağızlarına boru yapıp sesleniyorlardı. Hasan Efendi! Dere boyundaki yoldan eşek üstünde giden adam da onlara seslendi. Ne var ulan kara ölüler? Hele gel, hele gel! Hasan Efendi eşeğini onlara doğrulttu. Bilgin de köylülerin yanına gidip sordu. Kim bu Hasan Efendi? Sıhıyacı. Herifte akıl var efendi. Frengi iğnesi vurmak için köyleri dolaşır. Hasan Efendi yanlarına geldi. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam Hasan Efendi. Ne olmuş bu yola? Kaya mı düşmüş? Ulan ne duruyorsunuz? Dayanın be. Devirin aşağı şunu. Köylüler de coşup bağırıştılar. Öyle ya, hadi arkadaşlar davranın. Besmeleyi çeken işe girişti. Ho ho ho hop. Kaya gümbür gümbür yuvarlandı, yol açıldı. Hasan Efendi, hadi sağlıcakla kalın dedi. Allah razı olsun Hasan Efendi. Allah senden razı olsun. Üç kağnı yola düzüldü. Deh, deha, oha. Bilgin de onlarla birlikte düşüne düşüne tozlu yoldan köye doğru çıkıyordu. Yahu ben size söylemedim mi dedi. Kayayı hep bir olup devirelim, yuvarlayalım demedim mi? Hele bak sen öyle mi dedin Kel Mahmut'un oğlu? Köylüler gülüşüyorlardı. Bilgin peki ben ne dedim diye sordu. Daha sen ne dediğini bilmiyorsun. Sen şu kayayı sırta yukarı taşıyalım da yol açılsın demedin mi? Koca kaya yukarı taşınır mı? Taşınsa durur mu? Sana uysak kaya üstümüze devrilip bir kaza çıkardı. Seninki de akıl işte. Yine gülüştüler. Köyde bir zaman Kel Mahmut'un oğlunun aklı konuşuldu. Koca kayayı daha çıkarın der. Aklına uysak zorlayıp erkekliğimiz sökülecek. Birkaç gün sonra Kel Mahmut'un oğlu Mehmet kasabaya indi. Bir eski okul arkadaşını gördü. Kendi köyünde öğretmen olan arkadaşı, duramayacağım dedi. Eğitim müdürüne söylemeye geldim. Beni başka köye versinler. Kendi köyümde yapamayacağım. Profesör Mehmet, neden diye sordu. Neden olacak arkadaş? Beni köyde bir dinleyen mi var? Kapının danası hiçbir vakit öküz olmaz demişler. Boşuna mı? Ecele derman bulsan boş. Kendi köylün dinlemez seni. Profesör birkaç kez kapının danası, kapının danası diye mırıldandı. Sonra eski arkadaşına bir Amerikan üniversitesinde profesör olduğunu söyledi. Beni dinlersen dedi, kendi köyünden ayrılma. Kendi köyünü herkesten iyi sen bilirsin. Bir zaman sonra seni dinlerler. Köy öğretmeni, kapının danası hiçbir vakit öküz olmaz dedi. Gözüne Gözlük adlı kitaptan.